Ayrım 46, kısım 7, sayfa 479. Bölüm 64, sağlık durumu. Olav Hall'un durumunun değişmediğini söylemişti Dr. Abel. Harry yatağın yanına oturmuş, kalp monitörünün aralıklı ritimler ve bip sesleriyle bestelenmiş şarkısını dinlerken babasının değişmeyen haline bakıyordu. Sigurd Altman içeri girdi. Harry'i selamladı ve ekrandaki rakamları bir bloknota yazdı. "Aslında Kaya Sonnes'i ziyarete geldim," dedi Harry ayağa kalkarak. "Ama hangi bölümde olduğunu bilmiyorum. Rica etsem." "Evvelsi gece helikopterle getirilen meslektaşım mı? O yoğun bakımda. Tüm test sonuçları çıkana kadar orada kalacak. Uzun süre karın altında kalmış. Havas'tan geldiğini söyledikleri için ben onu polisin radyoda bahsettiği Sidney'li tanık sanmıştım." "Her söylenene inanma Altman." Kaja karın altında yatarken Avustralyalı Oğan'ın Bristol'da kapısında bekleyen ve bir dediğini iki etmeyen korumalarıyla birlikte güvenli ve sıcak yuvasında oturuyordu. "Dur bir dakika." Altman dedektifi dikkatlice süzdü. "Sen de mi çığın altında kaldın? Neden böyle düşündün? Az önce sendelemenden. Başın mı dönüyor?" Harry omuzlarını kaldırdı. "Zihnin bulanık mı?" "Her zaman," dedi Harry. Altman gülümsedi. "Çok fazla karbonmonoksite maruz kalmışsın. Oksijen solduğunda vücudun çabucak atmıştır ama yine de kanındaki karbondioksit seviyesine bakmamız için kan testi yaptırman gerek." "Kalsın. Teşekkürler," dedi Harry. "Durumu nasıl?" Babasının yatağını gösterdi. "Doktor ne dedi?" "Değişiklik yokmuş ama ben sana soruyorum. Ben doktor değilim Harry. O yüzden onlar gibi cevap vermene gerek yok. Sadece tahminini söyle." "Yapamam. Aramızda kalacak." Sigurd Altman Harry'e baktı. Bir şey diyecek gibi oldu. Sonra fikrini değiştirdi. Alt dudağını çiğnedi. "Birkaç gün," dedi. "Hafta bile değil, öyle değil mi?" Altman cevap vermedi. Harry "sağ ol sadece" diyebildi ve kapıya yürüdü. Kaja'nın yüzü yastık kılıfının üzerinde solgun ve güzel görünüyordu. Onu kurutulmuş bitki koleksiyonundaki bir çiçeğe benzetti Harry. Avucunun içinde duran eli küçük ve soğuktu. Komidinde o günün Havas'ta kulübeye çığ düştü manşetli Aftenposten gazetesi vardı. Haberde trajik olay anlatılıyor ve iskapeleri korurken can veren polis memuru Kolka'nın acı bir kayıp olduğunu belirten Mikael Bellman'ın sözlerine yer veriliyordu. Bellman, tanık kurtarıldığı ve artık güvende olduğu için Kolka'ya minnettar olduğunu söylüyordu. "Demek çığı düşüren dinamitmiş, öyle mi?" diye sordu Kaja. "Evet, hiç şüphe yok," diye cevapladı Harry. "Bellman'la ikiniz oraya gidip araştırma mı yaptınız?" "Evet, öyle oldu." Harry öksürük nöbeti tutunca yana dönüp ağzını kapadı. "Bir yarığın dibinde kar motosikleti bulunduğunu duydum. Altında da ceset varmış." "Evet." "Bellman usta o sette kaldı. Bölge polisiyle oraya tekrar gidecek." "Krongli ile mi?" "Hayır, Krongli'ye ulaşılamıyor. Yardımcısı Roy Still'le. İyi bir polise benziyor. Gerçi işleri zor olacak. Yarığı nerede bulduğumuzdan emin değiliz. Dahası kar yağmaya devam ediyor ve rüzgarla sürükleniyor. Öyle bir arazi ki..." Harry başını sağını sola salladı. "Cesedin kim olduğu ile ilgili fikrin var mı?" Harry omuz sıktı. "Tony Like çıkmazsa çok şaşırırım." Kaja başını çevirdi. "Ne?" "Bunu kimseye söylemedim ama parmaklarını gördüm." "Ne varmış parmaklarında?" "Eğriler. Tony Like'ın eklem iltihabı vardı." "Sence çığı o mu düşürdü? Sonra da karanlıkta kaçarken uçurumdan mı düştü?" Harry başını hayır der gibi salladı. "Tony bana o araziyi çok iyi bildiğini, oraların onun bölgesi olduğunu söylemişti. O gün hava açıktı ve kar motosikleti hızlı gitmiyordu. Çünkü havalandığı noktadan sadece 3 metre uzağa düşmüş. Ayrıca kolu yanmış. Dinamitle olacak bir şey değil. Ama kar motosikleti yanmamış." "Bu nasıl?" "Bana kalırsa Tony Like işkence gördü, öldürüldü ve cesedi bulunmasın diye kar motosikletiyle aşağı atıldı." Kaja yüzünü ekşitti. Harry serçe parmağını kaşıdı. Kangren olabileceğinden endişelendi. "Şu Krongli denen adamla ilgili ne düşünüyorsun?" "Krongli mi?" Kaja biraz düşündü. "Charlotte Lowe'sa tecavüz etmeye çalıştığı doğruysa polis olmaması gereken biriymiş. Karısını da dövüyormuş. Hiç şaşırmadım." "Şaşırmadın mı?" "Hayır." Harry ona baktı. "Bana anlatmadığın bir şey mi var?" Kaja omuzlarını kaldırdı. "Sonuçta meslektaşındı ve sadece sarhoş olduğunu sandığından üzerine çok yormamıştım. Ama evet, onun o yanını ben de gördüm. Evime geldi ve yakınlaşmamız için epey ısrar etti. Sonra, neyse ki evde Mikael vardı." Harry irkildiğini hissetti. Kaja yatakta doğrulup oturdu. "Krongün'ün bunu yapabileceğini gerçekten düşünmüyorsundur umarım." "Bilmiyorum. Tek bildiğim şu ki çığı düşüren her kimse bölgeyi avucunun içi gibi biliyor olmalı. Krongli'nin Havas'taki kızların bazılarıyla bağlantısı vardı. Üstelik Elias Skok öldürülmeden önce Havas'tayken bir tecavüze tanıklık etmiş olabileceğini söylemişti. Aslak Krongli de şiddete meyilli gibi duruyor. Öte yandan çığ meselesi de aklımı kurcalıyor. Dağ başındaki bir kulübede yanında tek bir dedektif olduğunu bildiğim bir kadını öldürmek isteseydin bunu nasıl yapardın?" Üzerlerine çığ düşürmenin garanti bir sonuç vermeyeceği çok açık. Basit ve etkili yol seçerek yanına en sevdiğin cinayet silahını alıp doğruca kulübeye gitmez miydi? Bunu yapamadı. Çünkü İskapeler ve dedektifin yalnız olmadığını biliyordu. Onu beklediğimizden haberi vardı. O yüzden gizlice yaklaştı ve saldırısı ona kaçması şansı tanıyacak tek yoldan yaptı. Sonuç olarak bunu yapsa yapsa içeriden bilgi alabilen biri yapar. Havas'taki planımızı bilen ve basın toplantısında bir tanıktan bahsettiğimizi duyduğunda ne dolap çevirdiğimizi anlayan biri. Usta Osset'teki yerel bölge polisi. Geylo'daki diyerek düzeltti Kaja. Krongle o gece Kripos'un ulusal parka polis helikopteri indirmek için izin istediği acil çağrıyı mutlaka almıştır. Durumu büyük ihtimalle biliyordu. O halde İskapeller'in orada olmadığını, bir tanığın hayatını tehlikeye atmayacağını da biliyordu Kaja. Kulübeye saldırması bu durumda tuhaf oluyor. Harry başıyla onayladı. Güzel bir nokta Kaja, sana katılıyorum. Krongle bence Peller'in kulübede olduğuna bir an bile inanmadı. Üzerimize bir çığ düşürmek, bir süredir yaptığı şeyin devamıydı sadece. Neyin? Bizimle oynamanın. Oynamanın mı? Kulübedeyken telefonuma Tony Like'ın numarasından bir sesli mesaj gelmiş. Numaram Tony'de kayıtlıydı ama arayan ne olmadığından adım gibi eminim. Garip olan şey ise arayan kişi telefonunu zamanında kapatmadığı için sesli mesaj kaydı başlamış ve bağlantı kesilmeden önce bir saniyelik bir ses duyuluyor. Emin değilim ama bana gülme sesi gibi geldi. Gülme? Keyfi yerinde olan birinin gülmesi gibi. Çünkü az önce 2 gün boyunca telefonumun çekmediğini söylediğim telesekreter mesajını dinlemişti. Arayan Aslak Krongli ise Havas'taki kulübede katili beklediğimle ilgili şüphelerin doğru çıktığını o anda anlamıştı. Harry duraksadı ve düşünceli gözlerle boşluğa baktı. Dedi Kaja biraz sonra. Sadece sesli söylediğinde bu teorinin kulağa nasıl geleceğini duymak istedim. Peki nasıl geldi? Harry ayağa kalktı. Açıkçası biraz zorlama. Ama yine de cinayet günleri Krongli'nin nerelerde bulunduğunu kontrol edeceğim. Görüşürüz. Truls Bernstein mi? Evet. Ben Roger Giyendem, After Posten'den. Birkaç soruyu yanıtlayacak vaktiniz var mı? Soruya göre değişir. Jussi ile ilgili sıkıştırmaya çalışacaksanız benimle değil, Jussi Kolka ile ilgili değil. Bu arada başınız sağ olsun. Teşekkürler. Roger, postane kulesindeki çalışma masasına ayaklarını uzatmış, Oslo Merkez İstasyonu ve yakında tamamlanacak olan opera binasını oluşturan alçak binalara bakıyordu. Bentnord Bey ile Stop Presen'de yaptığı konuşmanın ardından tüm gününü, hatta gecenin bir kısmını Mikael Bellman'ı enine boyuna araştırmaya harcamıştı. Stovner polis merkezinde bir personelin dövüldüğü söylense dışında çok da somut bir bilgi yoktu hakkında. Ne var ki bir suç muhabiri olarak Roger Giyendem yıllar içinde bir şişe içkiye ya da bir kese tütüne ninesi hakkında bile seve seve bilgi verebilecek bazı düzenli ve güvenli kaynaklar elde etmişti. Ve bunlardan üçü Manglerud'da yaşıyordu. Birkaç arama sonunda üçünün de doğma büyüme oralı olduğunu öğrendi. Belki de birisinin ona söylediği gibi kimse Manglerud'dan kolay kolay taşınamazdı. Ya da tam tersi Manglerud'a. O çevrede belli ki çok az şey sır olarak kalıyordu. Çünkü üçü de Mikael Bellman'ı hatırlamıştı. Bunun sebeplerinden biri Stovner'deyken herkesin onu aşağılık bir polis olarak tanımasıydı. Asıl sebep ise Jul 12 ay hapiste yatarken onun kız arkadaşını ayartmış olmasıydı. Jul uyuşturucu yüzünden ertelenmiş bir ceza almış, Mortensud'da bir benzinlikten benzin çaldığı ihbar edilince de hapsi boylamıştı. Kızın adı Ulla Swart'tı. Manglerud'un en güzel kızıydı ve Bellman'dan bir yaş büyüktü. Jul hapisteyken herkese Bellman'ın icabına bakmaya and içtiğini duyurmuştu. Ne var ki cezasını çekip serbest kaldığı gün kafası akisini almak için eve gittiğinde garajda onu bekleyen iki adam vardı. Kar maskeli adamlar demir çubuklarla onun her yerini morartıncaya kadar dövmüş ve Bellman'a ya da Ulla'ya dokunursa bundan daha fazlasını yapacaklarını söylemişlerdi. Söylentiye göre iki adam da Bellman değildi ama birisinin Beavis denilen Bellman'ın daimi yancısı olan bir adam olduğunu herkes biliyordu. Roger Giyendem o gün Truls Bernstein'i yani Beavis'i aradığında elindeki tek kart buydu işte. 4 ası varmış gibi davranmasına yeter de artardı bile. Stovner polis merkezinde geçici sözleşmeyle çalışan memur Stanislav Hesse'yi Mikael Bellman'ın talimatıyla dövdüğünüz iddiasının aslı var mıdır sadece onu öğrenmek istemiştim. Hattın diğer ucunda yoğun bir sessizlik yaşandı. Roger boğazını temizledi. Orada mısınız? Düpedüz yalan. Hangi kısmı? Mikael'den böyle bir şey için asla talimat filan almadım. O lanet Polonyalı herifin Mikael'in karısına sulandığı gün gibi ortadaydı. Bu işi kendi başına halletmek isteyen herhangi biri yapmış olabilir. Roger Giyendem ilk söylediğinde yani talimat almakla ilgili olanına inanabilirdi belki. Ama herhangi bir kısmına asla. Roger'ın konuştukları arasında Bellman'ın Stovner'deki hiçbir mesai arkadaşı komiser hakkında doğrudan kötü bir laf kullanmamıştı. Ancak şurası çok açık ki Bellman yardım istendiğinde milletin koşa koşa gideceği sevilip sayılan bir adam değildi. Tek bir kişi hariç. Roger Guyandam teşekkürler dedi. Başka sorum yok. Roger Guyandam cep telefonunu elinden bırakırken Harry de ceketinin cebini yoklayıp telefonu kulağına götürdü. Efendim, ben Björn Holm. Görebiliyorum. Tanrım, telefonumu kaydetme zahmetine gireceğini hiç düşünmemiştim. Ama kayıtlı. Kendinle gurur duymalısın. Rehberimdeki 4 kişiden birisin. Arkandaki o gürültü de ne? Neredesin sen? Kazanacağını düşünen bahisçiler tezahürat yapıyor. At yarışındayım. Ne? Bombay Garden'da. Orası şey, seni içeri mi aldılar? Üyeyim. Ne istiyorsun? Tanrım Harry, yine mi at yarışı oynuyorsun? Hong Kong'dayken hiç mi ders almadın? Sakin ol. Aslak Kong diye sormaya geldim sadece. Görev çizelgesine göre Charlotte ve Borgne öldürüldüğünde iş için Oslo'daymış. Anormal bir durum değil. Çünkü sık sık Oslo'ya geliyormuş. Asıl nedenini şimdi öğrendim. Bombay Garden mı? Evet. Aslan Krogi'nin ufak bir kumar problemi varmış. Buradaki bilgisayardan kredi kartı ödemelerine baktım. Ödeme saatlerine kadar her şey yazıyor. Krogi bir kartını epey kullanmış ve bu bilgiler onun cinayet saatlerinde burada olduğunu kanıtlıyor maalesef. Anladım. Bilgisayar yarış pistiyle aynı odada mı yani? Ha? Son düzlüğe girdiler. Bağırarak konuş. Bilgisayar. Neyse boş ver. Adelvet'te senin Havas'ta giydiği kayak pantolonunda sperm bulduğumuzu söylemek için aradım. Ne? Ciddi misin? Bu demek oluyor ki yani 8. konunun DNA'sına ulaşmış olacağız. Tabi sperm onunsa. Bundan emin olmamızın tek yolu da Havas'taki diğer erkekleri elemek. Hepsinin DNA'sına ihtiyacımız var. Evet dedi Björn Horn. Elias Skog'da sorun yok. Onun DNA'sı var. Tony Lark için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Aslında evinden kolayca alabiliriz ama izin gerekiyor. Son olaydan sonra da çok zor. O işi bana bırak dedi Harry. Krongin'in de DNA profili lazım. Charlotte ve Borgne'yi öldüren o olmasa da Adele tecavüz etmiş olabilir. Tamam, onunkini nasıl alacağız? Polis olduğuna göre mutlaka bir yerlerde olay yerinde bulunmuştur dedi Harry. Gerisini anlatmaya gerek yoktu. Björn Holm şimdiden anlamıştı. Karışıklıkları ve kimlik hatalarını önlemek için olay yerinde bulunan, delilleri kirletme ihtimali olan tüm polis memurlarından parmak izi ve DNA örneği alınması rutin bir işlemdi. Veri tabanından kontrol ederim. Tamamdır Björn. Bekle, bir şey daha var. Hemşire üniforması aramamızı istemiştin ya, onu da bulduk. Üzerinde PSG tespit ettik. Araştırma yaptım. Oslo'da kuzeydeki Nidalen tarafında kullanılmayan bir PSG fabrikası var. Halen boşsa ve 8. konuk Adele orada birlikte olmuşsa belki hala sperm bulabiliriz. Nidalen'de seks, Havas'ta tecavüz. 8. konuk her kimse başına büyük dert almış olmalı. PSG dedin değil mi? Bahsettiğin fabrika Kadok fabrikası mı? Evet, sen nasıl? Arkadaşımın babası orada çalışıyordu. Tekrar söylesene, arkada berbat bir gürültü var. Bitiş çizgisine geliyorlar. Sonra konuşuruz. Harry telefonu ceketinin cebine koydu. Sandalyesinde döndüğü için ne pistin etrafındaki kaybeden üzgün suratları ne de krupiyenin gülümsemesini gördü. Tekrar tebrikler Halli. Harry ayağa kalktı. Ceketini giydi ve Vietnamlı adamın ona uzattığı paraya baktı. Üzerinde Edward Munch'ın portresi vardı. 1000 kron. Çok şanslıyım dedi Harry. Onu sonraki yarış için yeşil ata oyna. Parasını her gün gelip alırım Doug. Lene Galtung oturma odasında oturuyor, çift camlı pencereye ve çift olarak yansıyan görüntüsüne bakıyordu. iPod'unda Tracy Chapman çalıyordu, Fast Car şarkısı. Bu şarkıyı defalarca dinlese de asla sıkılmazdı. Her şeyden kaçıp sevgisinin hızlı arabasına binmek ve akşama kadar süpermarkette çalıştığı, ayyaş babasına göz kulak olmak zorunda kaldığı hayatından kaçmak, tüm köprüleri yakmak isteyen yoksul bir kızı anlatıyordu. Sözleri Lene'nin hayatına pek uymasa da bu şarkı onu anlatıyordu. Olmak istediği Lene'yi, gerçek Lene'yi. Camda gördüğü iki yansımadan birini, sıradan, renksiz olan kadını. Okul hayatı boyunca günün birinde sınıf kapısının açılıp birilerinin içeri gireceğinden ve onu işaret ederek seni yakaladık, üzerindeki güzel giysileri çıkar bakalım diyeceğinden korkmuştu hep. Sonra da ona eski püskü kıyafetler giydirip artık herkes ne mal olduğunu görecek, pis gayrimeşru çocuk seni diyeceklerinden. Yıllarca fare gibi sessizce bir köşede saklanarak kapıya bakmış, o anı beklemişti. Arkadaşlarını dinlemiş, gözleri onu ele verecek bir ispiyoncu aramıştı. İçindeki utanç, korku ve savunma güdüsü başkalarına hep ukalalık gibi gelmişti. Başarılı, şımarık ve vurdum duymaz zengin kızı rolünü abarttığının kendisi de farkındaydı. Bir şey bilmemelerinin o kadar da önemli olmadığının ve dünyanın onların güzellikleri dışında da bir şey istemediğinin büyüleyici bilinciyle, her konuda kendinden emin, neşeli bir gülüşle, hiçbir fikrim yok diyebilen çevresindeki o kızlar kadar iyi görünümlü ve pırıltılı değildi çünkü. Dolayısıyla rol yapması şarttı. Kendini güzel, ışıl ışıl, her şeyden üstün göstermek zorundaydı. Fakat artık öyle yorulmuştu ki bundan. Tek istediği Tony'nin arabasına binmek ve ona her şeyi geride bırakmalarını söylemekti. Artık sadece gerçek Lene olabileceği, içinde birbirinden nefret eden o iki farklı kişilik taşımayacağı bir yere gitmekti hayali. Şarkıda dediği gibi, Birlikte bu yeri bulabilirlerdi. Sadece o ve Tony. Camda yansıma kıpırdadı. Lene bıraktığı şeyin artık kendi yüzü olmadığını anlayınca irkildi. İçeri birinin girdiğini duymamıştı. Koltukta doğruldu ve kulaklığı çıkardı. Kahve tepsisini şuraya bırak Nana. Kadın bir an tereddüt etti. Onu unutman gerek Lene. Kes şunu. Ben sadece söylüyorum. O adam sana layık değil. Kes şunu dedim. Şşş. Kadın tepsiyi gürültüyle sehpaya koydu. Turkuaz renkli gözleri parladı. Mantığınla karar vermelisin Lene. Biz bu evde gereken durumlarda hep böyle yaptık. Sana bunları söylüyorum çünkü senin... Çünkü sen benim neyimsin diye homurdandı Lene. Haline bir bak. Benim neyim olduğunu sanıyorsun. Kadın ellerini beyaz önlüğünde yukarıdan aşağı gezdirdi. Lene'nin yanağına dokunmak için uzandı ama Lene elini savurunca vazgeçti. İç çekerken kuyuya düşen bir su damlası gibi çıktı sesi. Ardından arkasını döndü ve gitti. Odanın kapısı kapanırken Lene'nin yanındaki siyah telefon çalmaya başladı. Lene kalp atışlarının hızlandığını hissetti. Tony kaybolduğundan beri telefonunu devamlı açık tutuyordu ve yanı başından ayrılmıyordu. Telefonu kaptığı gibi cevap verdi. Lene Galtung. Harry Hall. Kripos'tan. Rahatsız ettiğim için özür dilerim ama bir vaka için sizden yardımınızı isteyecektim Tony ile alakalı. Lene cevap verirken sesinin kontrolden çıkarak tizleştiğini hissedebiliyordu. Bir şey mi oldu? Usta Usat yakınlarındaki dağlarda uçurumdan düşerek öldüğünden şüphelendiğimiz birini bulmaya çalışıyoruz. Lene'nin başı döndü. Yer yükseliyor, tavan alçalıyor gibi oldu. Cesedin yerini henüz tayin edemedik. Kar yağıyor. Arama bölgesi çok geniş ve aşırı biçimde engebeli. Beni duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. Polisin sesi hafiften çatallıydı. Cesede ulaştığımızda elimizden geldiğince çabuk bir şekilde kimliğini tespit etmeye çalışacağız. Ama vücudunda derin yanıklar olabilir. Bu yüzden ölen kişi olma ihtimali bulunan herkesten DNA'sına ihtiyacımız var. Tony de bir süredir kayıp olduğundan Lene kalbinin boğazına geldiğini az sonra ağzından fırlayacağını hissetti. Hattın diğer ucundaki ses devam etti. Adli tıp uzmanlarımızdan birinin Tony'nin evinde DNA materyali aramasına yardım edebilir misiniz diye sormak istemiştim. Ne gibi bir materyal? Fırçasındaki bir saç teli, dış fırçasındaki tükürük, onlar neyi arayacaklarını bilir. Önemli olan evine anahtarla girebilmemiz için sizin Tony'nin nişanlısı olarak bize izin vermeniz. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Hemen Holman Wayne'e bir adli tıp uzmanımızı gönderiyorum. Lene telefonu kapattı. Akan gözyaşlarını hissetti. iPod kulaklığını yeniden taktı. Tam da Tracy Chapman hızlı bir arabaya binip gitmekle ilgili kısmı söylüyordu. Biraz sonra şarkı bitti. Lene tekrar düğmesine bastı. Ayrım sonu sayfa 493.